Şeker.
Oysa adımız da
yemeğe göre hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk dakikalarında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzman doktoru Yasemin Polat Ünaltekin olacak. Ozon terapiyi konuşacağız, uygulama yöntemlerine değineceğiz. Hemen sonrasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin stüdyomuzda olacak. Çalışma yaşamına ilişkin temel hakları ve çalışmaya ilişkin tüm konuları düzenleyici uluslararası standartlar oluşturmak için çalışan Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO ve yurt dışında çalışma sorunları üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Çiçek veremedin, silinmiş bu zalim kalbim, kimseyi sevemedim. Aşk her mekanda haklıydı, zaman farklıydı. Gülmedim yüzünden zalim aşkın cezanı. Sen bensiz bir daha olsan yıkılırdın yar. Ben sensiz viraneyim, kalbimde hasar. Belki gerçeğe döner verdiğin sözler.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzman doktoru Yasemin Polat Ünaltekin bizlerle birlikte. Sayın Ünaltekin, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
Son zamanların aslında en çok merak edilen alanlarından biri ya da aslında yıllar öncesinden beri var ama yeni yeni daha çok merak uyandırmaya başladı herkeste. Biz bugün ozon terapiyi konuşacağız.
Evet, ozon terapi aslında eski Yunan döneminden beri bilinen bir gaz olan ozonun 1800'lü yıllardan itibaren tıp alanında kullanılmasıyla ortaya çıkan bir şey. Eski Yunanca'da ozona Tanrı'nın nefesi derler. Hmm. O kadar etkili, o kadar mucizevi etkileri vardır ki Tanrı'nın nefesi olarak adlandırılmıştır ozon.
Peki nereden akıllarına gelmiş bu tarz bir gazın tıpta kullanılabileceği?
Şöyle, fırtınalı ama daha yağmurun başlamadığı havalarda çok güzel bir koku gelir. İşte o bizim ozon gazımızın kokusudur.
O toprak kokusu olan koku mu?
Toprak kokusu olarak algıladığımız veyahut da dağın zirvelerine çıktığımız zaman oh be ne kadar ferah bir hava dediğimizde ozon gazı yoğunluğu arttığı için biz o güzelliği hissederiz ve vücudumuzda oksijen çok daha yoğun bir şekilde taşınmış olur. Hatta Kraliçe Victoria'nın fırtınalı havalarda bakır bir kap içerisinde suyu şimşeklerin çaktığı alanlara bıraktı ve orada ozonlanmış olan suyu içip de güzelliğine ve sağlığına katkıda bulunduğu söylenir. 1800'lü yıllarda ozon gazını bu şekilde elde ederek aslında çok güçlü bir mikrop öldürücü etkisinin olduğunu fark etmişler. İlk önce dezenfeksiyon açısından kullanmışlar. Ameliyathanelerin sterilizasyonu, suların temizliği açısından. Birinci Dünya Savaşı'nda ise yaralar üzerinde etkinliği gösterilince araştırmalar başlamış. Hı hı. Ve aslında ne kadar mucizevi bir etkisinin olduğu, bağışıklık sistemini desteklediği, mikrop öldürücü etkisinin olduğu, anti-aging desteğinin bulunduğu, karaciğer fonksiyonlarını düzelttiyse sonra yapılan çalışmalarla fark edilmiş. Hı
hı. Sizin asıl uzmanlık alanınız anestezi bildiğimiz kadarıyla.
Evet, anestezi ve reanimasyon uzmanıyım.
Evet, hani bu ozonun böylesine kıymetli bir gaz olduğunu bilmiyorum, bu uzmanlık alanınızın bir etkisi var mı öğrenmenizde ve devam ettirmenizde?
Anestezi ve reanimasyonu aslında üç farklı alandan oluşur. Biri anestezi, ameliyathanede bildiğimiz hastaları uyutup uyandırma işlemidir.
Evet.
Bizim en zevkli alanımızdır. Ameliyathane bizim çünkü kendimize ait bir mağara gibidir. Eğlenceli geçer, sohbetlerimiz çok keyiflidir. İkinci alanımız yoğun bakımdır. Hı hı. Orada Azrail ile satranç oynarız. Hastaları onun elinden almak için çaba sarf ederiz. Biraz daha yorucu, biraz daha çetrefilli yollardır. Üçüncüsü ise ağrıdır. Genelde enjeksiyonlu tedaviler yapılır ve kronik ağrıları olan kanser ağrıları, migren, diz kireçlemesi gibi ağrılarla mücadele ederiz. Ozon tedavisi çok iyi bir ağrı kesicidir aynı zamanda. Hı. Damardan veyahut da eklem içine uygulanarak. Ozonla benim ilk tanışmam tabii ilk önce eklem içi tedavilerle. Evet. Sonra ise tamamen farklı bir alana yönelmiş oldum. Ben yaklaşık 8 yıldır sadece ağrı ve geleneksel tıp uygulamaları yapıyorum.
Hı hı. Ozon tedavisinden başka, buna ozon tedavisi demek doğru değil mi?
Tabii ki. Ozon terapi de anlatım diyoruz. Olarak. Ozon tedavisi tamamen uygun. Türkçe'ye de çok uygun bir terim bence.
Evet. O zaman bize biraz o tedavi nasıl yapılıyor lütfen anlatın. Hangi tür hastalar size gelip böyle bir talepte bulunuyor? Ya da hani siz mi onlara öneriyorsunuz? Ozon tedavisi bunun için çok uygun bir tedavidir diye.
Şöyle, anti-aging açısından isteyen hastalarımız oluyor. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan ama hayat kalitelerinin devamını sağlamak isteyen insanlar.
Yani yaşlanma karşıtı desek doğru mu?
Yaşlanma karşıtı, hastalıklara karşı koruyucu etkisinden faydalanma amaçlı. Bunlar da herhangi bir hani hastalık bazında değil, sadece sağlıklı yaşamın devamı şeklinde devam eden dozlar kullanıyoruz. Ozon gazı solunum yoluyla alınamaz. Çünkü çok tahriş edici bir gazdır.
Yakar.
Ciğerlerimizi yakar ve evet, solunumu durduraraktan ciddi komplikasyonlara neden olur. O yüzden solunarak alınabilen bir gaz değildir. Bizler daha ziyade majör ozon terapi dediğimiz kanı ve ozonu bir şişede karıştırıp sonra onu tekrardan geri verme yöntemiyle uygularız. Dozlarını ayarlarız kişiye göre. Hastalık bazında giden kişiler vardır. Çok sık enfeksiyon geçirenler veyahut da romatizmal hastalıkları bulunanlar. Kanser hastası olup kemoterapi alan, genel durumu kötüleşmiş kişiler, kronik yorgunluğu olan kişilerde bizler yönlendiriyoruz. Bu tarz tedavilerden fayda görürsünüz diye.
Yani asıl yine mutlaka bir doktor kontrolünde olan bir hastanın daha vücudu için iyi olarak neler yapabileceği konusunda yardımcı
evet,
oluyorsunuz.
Evet, bu bir tamamlayıcı destek evet. tedavidir. Birebir kendi tedavisinin yerini almaz ama
hani
çok
o alternatif
güzel destekler.
Sözcüğü evet. aslında doğru bir sözcük değil bu
değil,
anlamda.
Değil, kesinlikle. Çünkü tıbbın alternatifi olmaz. Sadece tamamlayıcı destek tedavileri olabilir.
Evet. Bu da aslında şunun gibi, biz evet doktora gideriz, o bize ilaçları verir ama hani bir de evde kendi kendimize bakım sağlarız ya. Hı hı. Kendimiz daha sıcak tutarız ya da hani işte eğer C vitamini eksiğimiz varsa bol bol C vitamini alabileceğimiz meyvelere, sebzelere yöneliriz. Evet. Belki bunun biraz daha tabii ki tıbbi olarak geliştirilmiş hali. Diyorsunuz ya hani ozonu doğrudan doğruya nefeste alamıyoruz.
Evet.
Başka ne tür uygulama yöntemleri var?
Ozon terapi eklem içerisine verilebilir. Eklem kireçlemelerinde, özellikle diz kireçlemeleri belirli bir yaşın üzerinde toplumumuzun kanayan yarası. Çünkü
evet.
Kilo kontrolü olmayan bir toplumuz. Kilo arttıkça ve diz sağlığına önem vermediğimiz için maalesef bağlar yıpranıyor ve kireçleme meydana geliyor. Eklem aralığına verilen ozon gazı çok güzel bir ağrı kesici özellik sağlar ve dizin daha rahat hareket etmesini sağlar. Majör ozon terapi dediğimiz şey kanlı ozonun karıştırılıp tekrar verilmesi ve bizim ana yolumuzdur. Birçok hastalıkta ilk önce biz zaten majör ozon terapiyi kullanırız. Minör dediğimiz enjektörde ozonla kanı karıştırarak kas içerisine enjekte ederiz. Genelde romatizmal hastalıklarda kullanırız. Ozon gazını direkt kas içerisine de yapabiliyoruz. Fibromiyalji gibi kas tutulmalarıyla seyreden hastalıklarda çok sık kullanıyoruz.
Hı hı.
Veyahut da damar yolu problemi olan ya da ülseratif kolon gibi bağırsak hastalıkları bulunan kişilerde rektal uygulama dediğimiz bağırsak içerisine gaz verme şeklinde de uyguluyoruz. Kişiden kişiye ve hastalığa göre değişiyor uygulama yollarımız.
Hı hı. Şu anda hastanelerde bu yöntem uygulanıyor mu? Yoksa mutlaka bir başka poliklinikte ya da bir tedavi merkezinde mi uygulanması gerekiyor?
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp klinikleri artık yaygın bir şekilde açılmaya başlıyor. Sağlık Bakanlığı denetimine tabi olan şeyler. Devlet hastanelerinde de var bu tarz klinikler. Belirli ozon terapi sertifikasına sahip olan hekimler tarafından yapılabiliyor bu tedavi sadece. Hı hı. Ulaşılabilecek durumda artık ozon tedavi.
Evet, peki o sertifika doktorlarımız tarafından nasıl alınıyor?
Sağlık Bakanlığı'nın açtığı sertifikalandırma yetkisi olan özel üniversitelerde eğitim alarak yapılıyor.
Hı hı.
Alanında uzman hekimler tarafından verilen bir kurs. Orada ozonun etkisi, biyokimyasal reaksiyon zincirleri, hangi hastalıkta nasıl uygulanması gerektiğine dair hem teorik hem pratik yoğunluklu bir kurs. Bunu başarıyla tamamlayıp sınavı veren hekimlere de ozon terapi uygulama sertifikası veriliyor.
Her branştaki doktor alabiliyor mu bu sertifikayı?
Tıp fakültesi mezunu olması yeterli.
Yeterli. Herhangi bir branşlaşmaya bakılmaksızın.
Bakılmaksızın geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında çalışmak isteyen her hekim bunu uygulayabilir.
Evet, bu da ama üniversitede yine alınması gereken
evet,
bir eğitim
Sağlık
değil mi?
Sağlık Bakanlığı'nın verdiği kurslarla alınmak zorunda.
Evet, çünkü sonuçta hekim olacak. O melekeleri edinmiş olacak. Ama aynı zamanda bir başka alanda da kendine uzmanlık gibi evet. Detaylı bilgi sahibi olmuş olacak.
Evet, ben hep şöyle söylerim. Tıp fakültesinden mezun olduğumuzda elimize bir alet çantası verilir adeta. İçerisinde de bir çekicimiz vardır. O yüzden gelen geçen bütün hastalıkları biz çivi olarak görürüz. Çünkü elimizdeki tek ekipman çekiçtir. Aldığımız her yeni eğitimle, her yeni tedavi yöntemiyle alet çantamıza bir alet daha ekliyoruz. O yüzden çözümlerimiz çok daha geniş oluyor. Kişisel gelişim o yüzden çok daha önemli gibi düşünüyorum.
Hı hı. Şimdi örneğin eklem ağrılarından bahsettiniz. Hı hı. Hastaneye gitti, eklem ağrısı var. Hemen işte doktor diyelim ona iğne yapmayı önerdi. Şimdi bu ozon tedavisi yapıldığında o iğnenin sonrasında yapılan bir işlem mi yoksa o iğne yerine yapılan bir işlem mi?
Şöyle söyleyeyim, diz tedavileri çok farklı. Kişiden kişiye ve hastalığa göre değişiyor. Proloterapi olabiliyor, hyaluronik asit tedavileri olabilir, PRP, CGF tedavileri olabilir veyahut da en ileri aşaması kemik iliğinden kök hücre tedavileri olabilir. Ozon tedavi ile beraber kombine de edilebilir veyahut da sadece ozon tercih edilebilir. Hastalığa ve kişiye göre değişiyor maalesef. Net bir bilgi veremiyorum bu
evet.
konuda, kusura bakmayın.
Estağfurullah. Peki o zaman hastalıkları biraz çeşitlendirebilir miyiz? Hangi hastalar bu tedaviden nasıl faydalanabilir?
Özellikle bağışıklık sistemini çok güzel destekler. Bağışıklık sistemi bizi hastalıklardan koruyan, kanserli hücrelerden temizleyen bir kalkan gibi çalışan bir ağdır. ve bağışıklık sistemimizin daha iyi çalışabilmesi için antioksidanlarımızın yüksek olması gerekir. Antioksidan düzeyini yükselten şeylerse ozon, C vitamini, A vitamini, B vitamini, D vitamini veyahut da sülfür içeren gıdalar, brokoli, lahana gibi gıdalar, selenyum gibi mineraller, çinko alınarak da antioksidan düzeyimiz yükseltilirse eğer kışın gripi çok daha az yakalanırız veyahut da eskiden yatak döşek olduğumuz, vasiyetimizi hazırladığımız gripleri artık ayakta geçirir hale geliyoruz. Romatizmal hastalıklarda doz ayarlaması yapılarak bu bağışıklık sistemi çok aktif çalışan kişilerde daha baskılayarak eklem romatizmalarının alevli seyrini düşürebiliyoruz. Bağırsaklardaki probiyotik yoğunluğumuzun azalmasına bağlı ortaya çıkan birçok hastalık vardır. SIBO dediğimiz yoğun zararlı bakteri yükünün arttığı durumlarda şiddetli baş ağrıları, fibromiyalji, depresyona yatkınlık gibi durumlar vardır. Ozon tedaviyle bu probiyotik yoğunluğumuzu arttırabiliyoruz. Veyahut da bölgesel zayıflamada kullanabiliyoruz. Yağ yakmada çok etkilidir lokal olarak uygulandığı zaman.
Nasıl oluyor? İğneyle mi?
İğneyle enjektörün içerisine ozon gazını alıyoruz belirli bir dozda ve yağın içerisine enjekte ediyoruz. Yağ yıkıcı özelliği vardır.
Bunun bir belli bir süresi var mı? Hani şu kadar süreyle yapılması gereken?
Yani haftada bir seans sayısı maalesef yağ yoğunluğuna göre değişiyor. Ama dediğim gibi bu bölgesel incelme için genel bir zayıflama değil. Hani çok zayıftır ama bir ayva göbek vardır mesela. Onları azaltmak için çok etkili bir yöntemdir. Anti-aging uygulamaları olarak çok fazla uyguluyoruz biz bunu. Kronik yorgunluğu azaltmak için çünkü oksijen taşıma kapasitesini çok güzel arttırır. Hücrelere yoğun bir oksijen sunulduğu zaman oradaki laktik asit düzeyimiz azalır. Kas ağrılarımız rahatlar, uyku kalitemiz yükselir. Cildimizde parıldayan bir pembelik olur. Ozon pembeliği deriz biz ona. Çok canlı ve sıcak bir cilde sahip olursunuz.
Evet, o yüzden de o yaşlanma karşıtı etkileri yavaş yavaş görürüz.
Evet.
Bu anlamda anladığım kadarıyla yalnızca hani hastalar değil aslında sağlıklı kişiler de ozon tedavisi alabiliyor. Biraz ondan da bahseder misiniz?
Tabii ki mesela biraz önce ben eşime ozon terapisini yapıp da geldim. benim eşim grip olduğu zaman maalesef çekilmez birisi olabiliyor. Yatak döşek yatıp vasiyetini hazırlayan gruptan bütün erkekler gibi. Ama yıllardır ozon tedavi yapıyoruz kendisine. Gribi çok daha hafif atlatıyor. Uyku kalitesi çok daha düzgün. Hayat enerjisi çok daha yüksek oluyor. Bunun için bir hastalığı bağlı tutmuyoruz. Veyahut da çok sık seyahat edenler hastalık belirtisi göstermeden o oksijen sunma yetkisini arttırarak bağışıklığını regüle ederekten çok daha sağlıklı, hastalığa karşı korunan düzeyde devam ediyor. Hani ozon bağımlılığı gibi bir şey diyebiliriz aslında.
Bu tehlikeli bir şey olamaz.
Olma ihtimali yok çünkü yan etkisi olmayan tedavilerden biri.
Evet, tam da aslında onu merak ettim. Evet, sağlıklıdır kişi ama belki yalnızca grip için bu ozon tedavisini almak ister. Ama sonrasında bir yan etkisi olup olmadığını hep de merak ederiz. Neler var ya da var mı?
Yan etkisi yoktur ehil ellerde yapıldığı sürece. Çünkü kişiye göre ve hastalığına göre doz ayarlaması yapılması gerekir mutlaka. Doz ayarlaması düzgün yapıldıysa kişinin hastalığında tanımız ve tedavi yöntemimiz uyumluysa eğer yan etki görme ihtimalimiz yok. Ama ozon tedavisini uygulayamadığımız hastalar tabii ki var. Ciddi kansızlığı olanlar, çok yakın dönemde kalp krizi geçirmiş hastalar veyahut da pıhtılaşma bozukluğu olan hastalar. Bunlar da ozon tedaviyi çok daha dikkatli hatta bazen yapmamayı tercih ediyoruz.
Dolayısıyla bir hasta size geldiğinde aslında onu her aşamada incelemeniz gerekiyor.
Kesinlikle
değil mi?
Kesinlikle öyle. Zaten holistik tıp bakış açısıyla baktığımız zaman hastalara ruh, beden ve enerji ilişkisini gözetmemiz gerekiyor. Hangi kısımda aksilik olduğunu görmemiz gerekiyor. Organ bazında incelemiyoruz. Tamamen tüm vücut sistemini, vital bulgularını, ruhsal durumunu da ve enerji yapısını da göz önüne alarak hangi tedaviden fayda göreceğini ön plana alarak tedavi yöntemini seçiyoruz.
O ruhsal durum nasıl etkiliyor? Biraz o aslında farklı hissedilebilir Şöyle. Çünkü hani biyolojik bir şey yoktur ortada ama dediğiniz gibi belki depresyon belirtisi vardır. Hani bu da ozonla nasıl tedavi edilebilir?
Şöyle söyleyeyim, tabii ki ruhsal durum direkt ozonla tedavi edilmez ama eğer hasta bir kısır döngüye girmişse. Şöyle düşünün, kanepede yatmışsınızdır, kaslarınız tutulmuştur. Ertesi gün o kas ağrısıyla gece uyuyamazsınız. Uyuyamadığınız için sabah huysuz uyanırsınız. Evet. Huysuz uyandığınız için yemek yemekten zevk almazsınız. Sonra sinirlenmeye başlarsınız. Çevrenizdekilerini çatmaya başlarsınız.
Tam bir kelebek etkisi.
Evet, sonra bu sinirle tekrar uyuyamazsınız. Uyuyamadığınız için kaslarınız kasılır ve bu bir kısır döngüdür. Hmm. Bir yerden çıkmanız gerekir. Orada laktik asit birikimini azaltıp kasları gevşetirseniz uyku kalitesi artar ve hasta tekrardan normal yaşamına geçer.
Evet, laktik asit birikimi de yine bu enjeksiyon yoluyla mı azaltılan bir unsur?
Lokalde uygulanabilir. Yine ana yöntemimiz majör ozon terapi dediğimiz.
Kanla karıştırma.
Kanla tamam, karıştırma yöntemi.
Ben yöntemi öğrendim. Evet. Sistemi şu an itibariyle kendi açımdan çözdüm ama kimlere uygulanmaz diye sorduğumda tabii ki siz o diyelim ruhsal bir olumsuzluk hissettiniz gelen hastada ama onu farklı açılardan da değerlendiriyorsunuz o hastalıkları evet. da bulmanız. Tam olarak hani şu hastalıklar kesinlikle uygulanmaz diyebileceğimiz var mı?
Pıhtılaşma bozukluğu olan dihidrogenaz enzim eksikliği
çünkü
olan
kanla karıştırdığınız evet, için değil mi ozonu?
Çünkü ozon tedavi kanın daha akışkan olmasını sağlar. Zaten bir pıhtılaşma bozukluğu varsa bu pıhtılaşma sorunu daha da artabilir, kanamaya neden olabilir. Evet. Bunları da yapmamayı tercih ediyoruz. Kalp hastalıklarında ozon tedaviyi çok sık kullanırız çünkü akışkanlığı çok güzel arttırdığı için ama yeni geçirilmiş bir kalp krizinde hasta instabildir. Yani vital bulguları, yaşamsal bulguları çok değişkendir. Çok fazla uygulamak istemeyiz. Uçurumun kenarında duran kişiyi itmek zorunda kalmayalım diye.
Allah korusun. Aslında Allah evet, korusun. Farklı benzetmelerle anlatıyorsunuz ama gerçekten insanın gözünde canlanıyor sizin o benzetmeleriniz. Holistik tedavi olarak ifade ettiniz. Nedir bu holistik? Ne anlama gelmekte?
Holistik, bütüncül olarak bakmak demektir. Maalesef bizler artık insan vücudunu organ organ incelemeye başladık. Göz doktoru sadece gözle ilgileniyor veyahut da ortopedi sadece kemiklerle ilgileniyor haline aldık. Holistik tıp bakış açısıyla insan ruhu ve bedeniyle bir bütün olarak ele alınır. Çünkü ruhumuz hastaysa bedenimizin hasta düşmesi gayet normaldir. Acaba tetikleyen nokta nerede? Ve nasıl destekleyebiliriz diye çözüm arıyoruz. Aslında yaptığımız şey temele geri dönmek. Parçalara bölünmüş olan bir sistemi biz en başından biz bir tepeden inceleyelim. Asıl bu sorunun başka bir kaynağı olabilir mi? Bu organa yansıyan, sadece organda görülen şey başka bir yerde de tetiklenmiş olan bir şey var mıdır diye tam bir detaylı muayeneden geçinmek demek aslında.
Az önce eşime tam da ozon tedavisi uyguladım evet. geldim dediniz. Peki hani o mu talep ediyor sizden yoksa siz tam da işte şu anda uygulama vaktidir diye mi?
Ben hatırlatan merciyim. Evet. Her sonbaharda mutlaka yapıyorum kışı daha rahat geçirmesi için. Ama bazen kendisini çok yorgun hissettiği dönemlerde eşim de artık söylemeye başladı.
Hadi bir yapsak
ozon
mı?
Yapsak mı ki acaba diye.
Hanım bir süper gibi bir şey mi?
gibi evet.
Aslında onun için tabii güzel bir şans. Size bu anlamda gelen hastalarınız için de güzel bir şans. Çünkü dediğiniz gibi bütünleyici. Bazen evet hastaneye gidiyoruz. Doktorlarımız sağ olsunlar çare olmaya çalışıyorlar ama belki küçük noktalarda eksiklikler kalıyor. Aslında bu tamamlayıcı tıp da ve bu tür geleneksel yöntemler de belki tam da bu anlamda o bütüncüllüğü sağlamış oluyor. Peki bir yıl içinde kaç kere tekrarlanması gerekir örneğin?
Şöyle eğer çok yoğun seyahat ediyorsanız veyahut da ciddi bir fast food alışkanlığınız varsa, immün sisteminiz gerçekten sınırda seyrediyorsa eğer ayda bir seans yaptırmayı öneriyorum ben. Ama aslında sağlıklısınızdır. Sadece hani immün sisteminiz biraz desteklensin, hayatınız biraz daha yolunda gitsin istiyorsanız sonbahar ve yaz başında yaptırmayı öneriyorum mevsim geçişlerinde.
Evet, tam da bağışıklık sistemimizin aslında çökmeye evet, başladığı zamanlarda. Peki bir yaş sınırlaması var mı?
Onu yaş sınırlaması öğrenelim. Yok ama ben kendi klinik pratiğimde 16 yaş altında hasta bakmadığım için ama yaş sınırlaması yok. Yeni doğandan itibaren kullanabiliyor.
Ona hani yeni doğan deyince tabii anneler ister istemez yok canım yeni doğan bebeğe de yapılmazdır diye düşünebilir. Ama bir yan etkisi olmadığını
yan
zaten
etkisi yok.
İfade ettiniz.
Dozlar da etkili bir şekilde ayarlanıyor. Zaten yeni doğan döneminde bu ozon tedavi uygulayacak olan kişinin gerçekten alanında uzman çocuk hekimi olması gerekiyor. Ben kendi klinikte tecrübelerimde 16 yaş altındaki hastalara bakmadığım için tecrübem yok, yorum yapamıyorum. Evet. Ama yapılan çalışmalarda etkili bulgular var.
Peki üst sınırımız var mı?
Yok.
Üst sınır da yok.
Üst sınır da yok. Muhteşem bir tedavidir.
En çok size gelen hastalar kaç yaş civarı? Hasta demeyeyim, aslında sağlıklı kişiler de geliyor ama hani siz doktor olduğunuz için hasta kavramını kullandım.
Şifa arayanlar diyelim.
Daha güzel bir ifade olmuş olur.
Şöyle, ben genelde ağrılarla ilgilendiğim için benim hasta grubum 50 yaş üzeri oluyor genelde.
Baş ağrılarına da fayda eder mi? O da çünkü çok toplumumuzda ciddi sorunlardan
evet,
biri.
Evet, baş ağrılarında ama ben çok daha etkili yöntem olarak nöral terapiyi öneriyorum. Çok daha etkin, çok daha başarı oranı yüksek olduğunu düşünüyorum.
Evet. Bu bölümü yavaş yavaş sizinle olan kısmı sonlandırırken aslında kliniğinizin olduğundan bahsettik. Son olarak hani ozon terapinin yanında kliniğinizde hangi tedaviler var? Onlardan da kısaca bahsetmenizi rica edeyim.
Aslında çok fazla tedavi yöntemi uyguluyorum. Bunların tabii ki tepe çakramız diyeyim, akupunktur mutlaka vazgeçilmezimiz. Proloterapi, ozonterapi, sülük, hacamat, mezoterapi gibi birçok tedavi yöntemini uyguluyorum. Hipnoz, manuel terapi.
Bunların hepsini birebir siz mi
kendim
uyguluyorsunuz?
Uyguluyorum. Evet, kendim uyguluyorum. Hastalarımla birebir görüşmeyi, müdahaleleri kendim yapmayı çok seviyorum. Çünkü o esnada bana söylemeyi unuttukları herhangi bir şey olduğunda o anda akıllarına geldi, bana ulaşabilmelerini istiyorum.
Evet, aslında bu da bir hekimin sanıyorum en çok önemsemesi gereken noktalardan biri.
Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum. Çok zevkli ve çok güzel bir gündü.
Sağ olun. Ozon terapi anlamında aslında evet çok fazla duyuyoruz. Gerek haberlerde olsun, gerek çevremizden, eşimizden, dostumuzdan ama tabii tam da bu işi uygulayan bir hekimin dilinden de bunları öğrenmiş olmak da bizi çok mutlu etti. Dinleyicilerimize ulaştırmış olduk.
Çok
teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda da kolaylıklar
çok
diliyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzman doktoru Yasemin Polat Ünal Tekin stüdyo konuğumuzdu. Ozon terapiyi konuştuk. Uygulama yöntemlerine değindik. Özellikle sağlıklı kişilerde ozon terapinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda detaylı bilgi edindi. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Bir yola çıktım geceden, adı aşk dilim. Soldu güneş pencereden, kurumuş çiçeğim. Yüreğimde bir ince hüzün kokusu nefesinle dolu. Yaktı kor gibi sevgilerin yokuşu. Yaktı kor gibi sevgilerin yokuşu.
dersleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Sayın Çetin'le aslında ILO diye kısaltmasını söyleyebileceğimiz Uluslararası Çalışma Örgütü'nü konuşacağız. Tabii ki yurt dışında çalışma sorunları yaşayan vatandaşlarımız biraz daha şöyle radyolarının sesini açsınlar. Onlar için de önemli notlar paylaşacağız. Biraz o zaman ILO'nun ne zaman kurulduğundan, nasıl ve hangi amaçlarla kurulduğundan başlayalım dilerseniz.
Evet, tabii öncelikle çalışma hayatı geçmişine baktığımızda insanlar hani doğduğu işte günden itibaren insanlığın işte o tarihsel gelişimi süresince baktığınızda hep doğayla da olsa işte ilk üretimin başladığı, ilk geleneksel tarım üretiminin başladığı, sonra işte insanlığın geliştiği, işte tarım alet ve edevatlarının işte el sanatlarıyla yapıldığı, daha sonra tarımda makinalaşma, daha sonra sanayileşme, endüstri devrimi dediğimiz olaylar ve geldiğimiz bilişim çağına kadar hep insanlar bu üretimi neyle yapmış? Çalışarak.
Evet.
Yani el emeği, göz nuru dediğimiz bizim el sanatlarında insanoğlu hep o noktadan bu noktaya gelinceye kadar çalışmış. Peki bu çalışma koşulları nasıl düzenlenmiş, nasıl olmuş, daha sonra nasıl işte bir standarda kavuşturulmuş? Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki o dünyanın içerisinde bulunduğu müthiş bir ekonomik bunalım ve bununla birlikte de insanlığın gelişme ve çalışma ihtiyacı, dünya nüfusu o dönemdeki işte savaşlar sebebiyle de inanılmaz derecede azalmaya yüz tutmuş. Sonra işte İkinci Dünya Savaşı. Baktığınızda yeniden insanoğlu yükselebilmek için ne yapmış? Çalışmış, çalışmış, çalışmış. Peki çalıştı ama bu çalışmalar esnasında örneğin çalışma süreleri, çalışma koşulları, kadın erkek ayrımcılığı, yani kadına ayrı işler, erkeğe ayrı işler gibi dediğimiz çocuk işçiliği, çünkü müthiş bir dünya nüfusundaki azalma ama bir taraftan da gelişebilme isteği ülkelerin, uzun çalışma süreleri, belki ara vermeden yapılan çalışma süreleri, ortaya çıkan iş kazaları, baktığımızda çalışma tarihinin inanılmaz bir geçmişi var. İşte özellikle insan haklarıyla ilgili değerlerin ortaya çıkmasından sonra işte 1945 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi dediğimiz bildiri bu yayınlanıyor. Ve bu özellikle Birleşmiş Milletler Anlaşması'yla 1945'teki Birleşmiş Milletler Anlaşması'yla birlikte temel hak ve özgürlüklerin de içerisinde yer aldığı ekonomik ve sosyal haklar dediğimiz, aslında bizim çalışma hayatını düzenleyen ekonomik ve sosyal haklarda 1948 yılındaki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ilk defa yazılı anlamda vücut buluyor. Birleşmiş Milletler Anlaşması 1945'te yapılıyor. 1948'de de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yer alıyor. Bu beyannamede özellikle ekonomik ve sosyal haklara ilişkin hususlar düzenleme altına alınıyor. Tabii şöyle bir durum var. Sözleşmenin devreye girebilmesi için 35 üye devletin imzası gerekiyor. Ve maalesef 1966 yılına kadar bu 35 devlet imzası tamamlanamıyor. Yani bakıyorsunuz 1945-48 yok. 1966 yılında ancak tamamlanabiliyor ve 1966 yılında 35 devletin onayı ile bu devreye giriyor.
Oy birliğiyle.
Oy birliğiyle devreye giriyor. Ve yürürlülük tarihinden bugüne kadar da bu düzen bu şekilde işliyor. Ekonomik ve sosyal haklar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'nin içinde yer alıyor. Bir de yani 1945'ten önce çalışma hayatı yok muydu? Hele hele Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki o yoğun endüstri çalışmasının olduğu dönemde çalışma koşullarıyla ilgili düzenleme getirilmesi gerekti. İşte ILO dediğimiz Uluslararası Çalışma Örgütü o ta 1919 yılına dayanıyor geçmişi. 1919 yılında Birleşmiş Milletler'den de önce, yani 1945-48 tarihi normalde, evet, baktığınızda 1919 yılında bu uluslararası çalışma sözleşmesi dediğimiz sözleşme imzalanıyor. Tabii bu ILO sözleşmesi imzalandıktan sonra özellikle temel amacı 4 hedefi var daha doğrusu. 1- çalışma koşulları, 2- fırsat eşitliği, 3- emeğin mal olmadığı, emeğin alınıp satılan bir ticari mal olmadığı, 4- örgütlenme özgürlüğü, yani sendikalaşma dediğimiz hususlar. Bunların hepsi 4 temel hedef 1919 yılından itibaren gerçekleştirmek üzere yola çıkılıyor ve 1944 yılında Philadelphia bildirgesi dediğimiz bir bildirge var. Bu bildirgede biraz önce söylediğimiz gibi diyor ki neden Philadelphia bildirgesi? Çünkü 1944 yılında Philadelphia'da yapılıyor bu toplantı. Onun için de o şehrin adını alıyor. Philadelphia bildirgesi deniyor. Bu bildirgede biraz önce bahsettiğim o 4 temel hedef yazılı hale getiriliyor. Kural haline. 1- emek ticari bir mal değildir. 2- sürdürülebilir bir gelişme için ifade ve örgütlenme özgürlüğü zorunludur. 3- dünyanın herhangi bir yerindeki yoksulluk sadece o yöreye ait değil, dünyaya aittir. Evet. Yani yoksulluk tüm dünyanın sorunudur. Ve 4, bu da çok önemli, özellikle göçmen işçiler konusunun girdiği bölüm ya da yurt dışında çalışan o ülke dışındaki vatandaşların düzenlemesi bu Philadelphia bildirgesinin bu maddesinde geçiyor. Diyor ki bu madde, bütün insanlar ırk, din, dil, inanç, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin özgürlük ve saygınlık içerisinde ekonomik haklara eşit şekilde sahip olma hakkına sahiptir. Yani eşit çalışma koşulları, ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bu haklara eşit şekilde çalışmayı düzenliyor. Ve böylece işte o 1944 yılındaki Philadelphia bildirgesiyle de yurt dışında çalışan vatandaşlarla ilgili olan göçmen işçiler olayı ilk defa orada gündeme getiriliyor. Ve bu yapı ILO'nun temel çatısı altında ortaya çıkıyor. Şimdi ILO dediğimiz kuruluşta mesela kimler yer alıyor? Bir defa bir çalışma hayatının nesi vardır? Bir patronu vardır. Yani işveren. İşverenin olduğu yerde kim vardır? İşçi. Ve üçüncüsü de bu işçi ile işveren arasındaki diyaloğu ve anlaşmazlıklar düzenleyen hükümetler vardır. Yani hükümet diyoruz biz buna. Tüm dünyada üçlü bir ilişki mevcut ve bu üçlü ilişki, hükümetler işçi ve işveren arasındaki bu ilişkileri düzenlediği sürece ekonomik ve sosyal hayatta o derece düzenli gider. Ama bu işçi işveren arasındaki ilişkiler düzenlenemez ise ekonomik ve sosyal hayat bozulduğunda bundan en başta iktidarlar, yani hükümetler etkileneceği için ILO bu üçlü bir anlaşma halindedirler ve hiçbirinin diğerine üstünlüğü yoktur. Yani hükümetlerin işçilere veya hükümetlerin işverene ya da işverenin işçiye bu kurul içerisinde artı özel bir baskın değeri yoktur.
Bir imtiyaz sağlanmıyor.
İmtiyaz yoktur. Hepsi eşittir.
Evet.
Eşitlik içerisinde kararları alırlar, birlikte değerlendirirler. Bir taraf işçilerin haklarını korumaya çalışır, diğer taraf işverenin haklarını korumaya çalışır. Hükümet de bu hakları, her iki tarafın haklarını dengelemeye çalışır ki örneğin aşırı gelecek zamlardan, işçi lehine aşırı gelecek zamlardan ülke ekonomisi ve sanayisi olumsuz etkilenecek ise yapıcı bir rol üstlenerek işveren lehine, yani bunun biraz daha zamın azaltılmasını isteyebilir. Ya da işverenler diyelim ki ham madde yokluğu ya da enerjinin pahalılığı sebepleriyle maliyetlerin artması karşısında işçi çıkarmak istiyoruz dediklerinde bu da sosyal düzeni bozacağı için bu defa hükümet ne yapıyor? İşçi yanında yer alarak o dengeyi sağlayarak işte işçi çıkartılmasını önlüyor veya daha az işçi çıkartılarak piyasanın dengelenmesini sağlıyor. İşte ILO bu koşulları sağlayarak aslında sosyal diyaloğu geliştiren üçlü bir yapıyı barındırıyor içerisinde.
Evet, şu anda bütün dünyada tek mi bu örgüt? Yani evet. Aslında bütün ülkeler var, örgüt tek ama her ülkede onun büroları mı, parçaları mı var? Doğru mu anladım?
Evet, gayet ama. Gayet güzel aslında özetlediniz. Bu üçlü yapı içerisinde özellikle tüm dünyanın üye devletlerinin de katıldığı güçlü bir entegrasyon var. Yani tüm gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler, ekonomisi gelişen ya da az gelişmiş ülkelerde de dahil olmak üzere, özellikle az gelişmiş ülkelerde çocuk işçiliğinin azaltılması ya da önlenmesi, işte ağır çalışma koşullarının daha insani boyutlara taşınması veya işte çalışma sürelerinin daha aşağıya çekilmesi, öyle ülkeler var ki 18 saat, 20 saat insanlar çalışabiliyor. 3-4 saatlik işte uykuyla ya da dinlenme aralarıyla insanlar çalışmaya zorlanabiliyor. Hatta bazı yerlerde ara vermeksizin işte bulunduğu şantiyede ya da bulunduğu fabrikada uyku odalarında uykularını işte alıp sonra tekrar çalışmaya devam eden vardiyalı şekilde çalışma koşulları var. Tüm dünyada aslında ILO bugün oturmuş yerleşmiş standartları itibariyle Türkiye'nin de yine aynı şekilde uymak zorunda olduğu kurallar bütünü var. Şimdi tabii bu ILO Uluslararası Çalışma Örgütü tavsiye ve çalışma yani tavsiye ve sözleşme kararları alıyor. Tavsiye kararlarında ILO'nun yaptırım gücü yok ülkeler üzerinde. O sadece tavsiyede bulunuyor. Örneğin diyor ki sendikalaklar konusunda ifade özgürlükler ve örgütlenme ile ilgili Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesindeki hususlar doğrultusunda örgütlü yapıları teşvik edin diye tavsiyede bulunabiliyor ülkelere. Ama o ülke bu tavsiyeyi işte sendikalaşmayı bazı yerlerde mesela yasaklayabiliyor. Kendi iç işiyle ilgili olduğu için bunu doğrudan doğruya tavsiye kararını uygulama zorunluluğu yok. Örneğin bizde mesela polis teşkilatımızda bir grev yasağı vardır. Yani kolluk güçlerimizin grev yapması mümkün değildir. Ama birçok ülkede polis grev yapabilir. Televizyonlardan falan görmüşüzdür. İşte polis teşkilatı greve gidiyor. Yine mesela ülkemizde bankacılık sektöründe, bankacılık ve finans sektöründe grev yasağı var. Uzun yıllar uygulandı bu. Bu da sebep özellikle ülkenin ekonomik ve finansal koşullarının olumsuz şekilde engellenmesi ne yol açacağı için bu tür şeyler yasaklanabiliyor.
Memurlarda da değil mi aynısı?
Aynı şekilde memurlarla da. Memurlarda iş yavaşlatma eylemi ya da bir günlük iş bırakma eylemi gibi işlemler olabiliyor ama grev dediğimiz şey söz konusu değil. İşte bu ama sözleşme dediğimizse yani bu tavsiye kararı sözleşmeye imza koyduysanız sözleşmeye koyduğunuz imzanın arkasında durmak ve onun kurallarını yerine getirmek zorundasınız. Nedir bunlar? Örneğin çalışma sürelerinin kısaltılması. Fazla çalışma sürelerinin örneğin Türkiye'de yıllık 270 saati geçememesi. Haftalık çalışma süresinin 45 saat olması. Yani 45 saati aşan haftalık çalışma sürelerinin hepsi şeye bağlıdır. Fazla çalışma ücretine ya da fazla mesai dediğimiz işçilik lehine bir takım ücretlerin 1,5 katı 1.25 gibi fazla şekilde ödenmesi gerekir eğer bir işçiyi mesaiye bıraktıysanız. Mesela 270 saati aşamamasına ilişkin kurallar uluslararası sözleşmelerle de getirilmiş Türkiye'ye, sadece Türkiye değil tüm dünya ve sözleşme tarafları ülkelerine getirilmiş hususlar. Onun dışında mesela mesleki eğitim ve rehabilitasyon. Örneğin bir torna tesviye atölyesi, örneğin bir tekstil atölyesi. Buradaki meslek birlikleri, oluşturulan meslek birlikleri vasıtasıyla orada çalışanların rehabilitasyonunun da sağlanması gerekiyor. Örneğin maden ocaklarında meydana gelen ağır çalışma koşullarında dinlenme aralarının daha fazla olması ya da işte belli aralıklarla, belli saatlerle madende yer altında fazla kalınmayıp yer üstüne çıkarılıp işte belirli sürelerle dinlendirilme gibi ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor. Şimdi bir de tabii bu iki önemli kuruluşun yanında Avrupa Sosyal Şartı dediğimiz bir husus var. Avrupa Sosyal Şartı'nda da özellikle yurt dışında çalışan vatandaşlarımızı ilgilendiren çok önemli düzenlemeler var. Avrupa Sosyal Şartı 1961 yılında Torino'da ilk imzalandı ve temel amacı ILO kuralları çerçevesinde ve Birleşmiş Milletler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri, her iki insan hakları sözleşmesinin de en iyi şekilde uygulanmasını sağlamak üzere getirilmiş. Örneğin yurt dışında çalışan vatandaşlarımızla ilgili olarak özellikle kişilerin dolaşımı. Daha önceki konularımızda hani serbest dolaşım, evet, diye dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Bizi can kulağıyla dinleyen dinleyicilerimiz var. Onlar da hatırlayacaklar. Serbest dolaşım, işte Avrupa'da çalışıp da bir ülkeden başka bir ülkeye işini ve mesleğini yürütmek üzere çalışan kişilerin serbest dolaşımını düzenliyor Avrupa Sosyal Şartı. Buna kişilerin dolaşımı diyor. Ailelerin birleşme hakkı var. Yurt dışında işte çalışmaya gitmiş olan Almanya'ya, Fransa'ya, işte başka ülkelere, Hollanda'ya, o ailelerin birleştirilmesini işte Avrupa Sosyal Şartı ve ILO tavsiye ediyor ki bunları birleştirin ülkelere. Yine aynı şekilde sınır dışı etmede usul güvenceleri. Yani bir yere çalışmak için gitmiş olan bir kişi herhangi bir suç işleyebilir ya da orada bulunması gerektiren süreleri aşmış olabilir. İşte sınır dışının edilmesi, o kişinin o ülkeden sınır dışı edilmesinin belli prosedürlere ve sınırlara tabi tutulması. Göçmen işçiler arasındaki özellikle işlemlerin basitleştirilmesi. Örneğin bir Türkiye'den giden bir kişi Almanya'da çalışacaksa kendi mesleğiyle ilgili, örneğin terzilik alanıyla ilgili, onun o çalışacağı alanlara işe giriş imkanlarıyla ilgili, biz bürokrasi diyoruz burada, onların basitleştirilmesi ve o kişinin bir an önce işe entegrasyonunun sağlanması. Yine ayrımcılık yasağı. Yani biraz önce bahsetmiştik dört temel ilkeden, evet, ırk, din, fırsat, dil, fırsat eşitliği. Kendi vatandaşlarıyla göçmen işçilere aynı koşullarda, aynı sürelerde, aynı ücretlerin verilmesi ayrımcılık yasağının temel ilkesidir. Özellikle yurt dışında çalışan vatandaşlarımız eğer ayrımcılığa uğradıklarını hissediyorlarsa, bu aynı zamanda bizim aslında mobbing dediğimiz de bir çalışma koşullarında işverenin işçiye karşı yapmış olduğu bir mobbingdir. Bunu bulundukları ülkenin çalışma bakanlığına ve ilgili bulundukları temsilciliklere veya yurt dışındaki bizim kendi çalışma ateşeliklerimize, elçiliklerimizin içerisinde çalışma ateşeliklerimiz var, onlara mutlaka bildirsinler. Yine bu Avrupa Sosyal Şartı kadın ve erkeklerin eşit muamele görme ve çalıştırılma da fırsat eşitliği hakkını tanınmayı emrediyor. Bunun yanında özellikle vatandaşlar ve yasal olarak çalışan yerleşik olan yabancılar ırk, cinsiyet, yaş, din, ulusal aidiyet veya sosyal menşei gibi durumlarda ayrılık göstererek, örneğin sağlıkta ayrıcalıklı muameleye tabi tutulamazlar. O ülke vatandaşı sağlık ve sosyal güvenlik hakkında nasıl yararlanıyorsa orada yaşayan göçmen işçiler de aynı şekilde yararlanmak zorundadır. İşte özellikle şunu söylememiz lazım son olarak, ez cümle derler ya, bulunduğunuz ülke koşulları içerisinde o ülke vatandaşlarından ayrı muameleye tabi tutulduğunuzun farkındaysanız derhal bunu ilgili kuruluşlara iletin. Çünkü ILO standartları ve Avrupa Sosyal Şartı gereğince o ülkede size eşit muamelede bulunulmak zorundadır.
Çok teşekkür ederiz. Evet, güzel bir son cümleyle bitirdik. Yurt dışında çalışan ve yaşayan vatandaşlarımız da lütfen bu konuda daha dikkatli, fark edici olsunlar diyelim. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle de programımızın sonuna geldik. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Avukat Süleyman Çetin konuğumuzdu. Uluslararası Çalışma Örgütü'nü ve yurt dışında çalışma sorunları üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik ve programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.
Dolayısıyla adımız
yemek.
Hayatın Sesleri.